Ayrım 37.
Parti İl Komitesi Sekreteri ve iki müfrezenin de askeri yönetmeni Peko Takov oturumu şu sözlerle açtı. Umut ediyorum ki bu son gizli konferansımız olacak. Heyecandan ürperdim. Şimdiye dek zaferin yakın olduğunu, Bulgaristan'da faşizmin son günlerini yaşadığını defalarca konuşmuştuk ama saatlerinin sayılı olduğunu, bunları daha da azaltmanın bize bağlı bulunduğunu hiçbir zaman bu kadar açık konuşmamıştık. Peko Takov sözüne devamla şöyle dedi. Şimdi ilimizde başlıca hücumları nereye yapacağımızı, vatan cephesi iktidarını önce nerede kuracağımızı kararlaştırmamız gerek. Artık hücum edip geri çekilmeyeceğiz. Bizim devrimci vatan cephesi iktidarını daimi olarak kuracağız. Ve şöyle bir karar alındı. Diadovulka müfrezesi Çervenbaryang istasyonunu alacak, bundan sonra da Pleven Partizan müfrezesiyle işbirliği yaparak Teliş havaalanını ele geçirecek ve oradan da Pleven'e doğru yönelecek. Bu işin sorumlusu Peko Takov. Georgi Benkovski müfrezesi Lukovit kasabasını alacak ve derhal ilçenin her köyünde iktidarı ele geçirecek. Bu eylemin sorumlusu Thomas Stefanov. Bize yeni kurulan 3. müfrezeye Karlukova istasyonunu ele geçirmesi, Mezra tarafından Pleven'e yardım için asker yüklü trenlerin gelmesi halinde yolun kesilmesi ve aynı zamanda Teteven kasabasına kadar kasabada dahil serbest bir bölge meydana getirilmesi görevi verildi. Çuturlets'teki bu toplantı öğleye doğru sona erdi ve biz yerlerimize döndük. Plan gereğince 3. müfreze Karlukovo'yu 8 Eylül akşamı almalıydı. Fakat o zamana kadar müfrezenin gücünü hiç olmazsa 10 misli artırmalıydık. Ve gerçekten hiç beklenmedik ve görülmedik bir şey oldu. 6 Eylül günü gecesi 10-15 kişi katıldı bize. 7 Eylül'de Pleven hapishanesinden siyasi mahkumlar serbest bırakılmışlardı ve bu haber derhal yayıldı. 7 Eylül gecesi yani 8 Eylül'e doğru artık hatırı sayılır askeri bir kuvvet haline gelmiştik. Küme genç çocuklar, kızlar bize katılıyorlardı. Askerlik etmiş, eli silah tutan olgun erkekler de az değildi. 8 Eylül'de hala eski partizan tavırlarıyla ihtiyatlı, dikkatli dolaşıyorduk. Fakat bu artık düşmanı şaşırtmak, oldu bitti karşısında bırakmak isteyen bir askeri bölük hareketiydi. 8 Eylül gününün akşamı faşist iktidarının son akşamı da geldi. Bizim müfreze Karlukova yakınlarında bir yere yerleşmişti. Askeri harekata gece yarısından sonra başlayacaktık. Köyü ve istasyonu almamız gerekiyordu. Aynı zamanda dışarıdan düşmanın muhtemel bir saldırısını püskürtmek için gerekli yerlere silahlı gruplar yerleştirmemiz lazımdı. Bu maksatla iyi silahlı özel iki grup ayırdık. Üçüncü gruba muhtarı tutuklama görevi verildi. Ötekiler de belediyeyi alacaklardı. Belirli saatte sessizce harekete geçtik. Az sonra köy bizim elimizdeydi ve tam belediyede bulunan dokümanları gözden geçiriyordum. Birkaç silah sesi geldi dışarıdan. Hemen sokağa çıktım. Partizanların hepsi elde silah, olayların nasıl gelişebileceğini bekliyorlardı gerginlik içinde. Bu arada muhtarı tutuklaması gereken grubun komutanı Grinçarov koşarak yanımıza geldi. "Komutanım, tutuklamak istediğiniz halde bize silah çekti fakat..." Fakat dedim ben sabırsızlıkla çünkü Grinçarov koşmaktan soluk soluğa gelmiş çabuk konuşamıyordu. Fakat biz ondan önce çektik kurşunu diye ekledi Grinçarov ama yine soluğu yetmediğinden muhtarı tepelediklerini jestlerle gösterdi. Elini sıktım, yeniden döndüm belediyeye. Ortalık henüz aydınlanmaya başlamıştı. Kadın ve erkeklerle, ihtiyarlarla, çocuklarla dolmuştu köy meydanı. Bütün köy partizanları görmeye, bir gün önce Bulgaristan'a giren Sovyet ordusu hakkında son haberleri öğrenmeye koşmuştu. Ve yine eski partizan adeti üzerine belediye arşivini ve vergi kütüklerini dışarı çıkarıp yaktık. Bu yıl Karlukova köylerinin faşist hükümetine olan vergi borçlarının bağışlandığını bildirdik. Sonra Komiser Vilka Goronova yüksekçe bir yere çıkarak gür sesiyle konuşmaya başladı. Bugün köyümüz için yeni bir çağın başlangıç günüdür. Çünkü artık bizim devrimci iktidarın vatan cephesinin özgür bir köyüdür. Konuşmacılar birbiri ardından sıralanıyorlardı. Grigor Vulev konuştu, köye henüz gelen siyasi mahkum kadınlardan Yulia Ogyanova konuştu ve halka Pleven cezaevinden mahpusların nasıl kurtarıldıklarını anlattı. Sonunda ben de konuştum. Fakat konuşmacılar ne söyleseler çağrıları birdi, aynıydı. Gençler, kızlar, köylüler, yurtseverler, girin bizim saflarımıza da hep birlikte artık faşizmin köyümüze dönmesine meydan vermeyelim. Sabahın saat 8 sıralarıydı. Hala devam ediyordu miting. Biri koşup gelerek radyonun çok önemli haberler bildirdiğini söyledi. Sofya'da yeni hükümet kurulmuş. Herkes susmuş, radyodan haberi dinlemeye çalışıyordu. Heyecanlı bir ses şu haberi okuyordu. Zveno siyasi çevrelerinden Kimon Georgiev'in başkanlığında Vatan Cephesi hükümeti kurulmuştur. İçişleri Bakanlığı'na Bulgar işçi K Partisi'nden Anton Yugov getirilmiştir. Meydan kalabalığın heyecanlı ura sesleriyle inledi. Ve işte bizim idare, halk idaresi, Vatan Cephesi hükümeti bizim bakanlarla bir hükümet. Bakan isimlerinden çoğunu tanımıyordum ama birini iyi biliyordum. Bir numaralı genelgenin altında parti sekreteri olarak onun imzası duruyordu, Yugov'un. En sonra kazandık, biz yendik. Bu yurdumuzda kanlı faşizmin ebediyen yok edildiği demekti. Artık çalı diplerine, çukurlara gizlenmeyeceğiz. Tuzağa tutulup arkamızdan sinsice vurulmaktan korkmayarak kasabalara, köylere rahatça girebileceğiz demekti. Yakınlarımıza, ailelerimize kavuşma saati yakın demekti. Ve Dimitri acaba sağ mı diye korkunç bir soru bu büyük sevince gölge düşürdü. Sağdır, sağdır diyordum kendi kendime ama rahat değildim. Kafamdan gitmiyordu bu soru. Yüreğim sızlıyor, gözlerim yaşarıyordu. Vilka'nın sesiyle kendime geldim. Komutanım, Ogyana, şimdi ne yapacağız? Endişemi bir tarafa attığı için şükranla gülümsedim ona. Önümüzde o kadar çok iş vardı ki. Üzüntülü ağır düşüncelere paydos. Onlara da sıra gelecek. Şimdi müfreze kurmayının toplanması lazım. Son bölüm. Birinci de olabilir. 9 Eylül. Ne kadar coşku, düşünce, duygu ve olaylarla doluydu bizim o ilk günümüz. Önce milisi silahlandırıp, muhtar arayıp, Vatan Cephesi Komitesi seçip halk iktidarını sağlamlaştırmak gerekiyordu. Etrafımızdaki halk bütün gün coşku içinde, sevinç içindeydi. Bayram yapmaya hazırlanıyordu. Hem de o güne layık kızartılmış kuzularıyla, bol bol kızıl şarabıyla. Ne var ki bizim bayram için vaktimiz yoktu. İş bekliyordu bizi. Partizanların sıra olmaları için sinyal verdim. Bir de baktım, iki misli artmışlar. Yeni yeni erler katılmış saflarımıza. Ve yeniden yola çıktı. İşitilmiş, görülmüş bir şey değildi bu. Her yerde çiçeklerle, şarkılarla karşılanıyorduk. Her yerde halk sofralar kuruyor, sevinçle karşılıyor, sevinçle uğurluyordu bizi. Ama biz bir asker bölüğü olduğumuzu unutmuyor, acı çektiren kahpe, sinsi düşmanın bir zarar getirebileceğini aklımızdan çıkarmıyor, korunuyor, uyanık ve dikkatli davranıyorduk. Belensi köyü yolunda bir otomobil karşıladı bizi. Durdurduk. 2 saat için otomobili alacağımızı söyleyerek içindeki yolculardan af diledik ve şoför bütün süratiyle Çervenbayan kasabasına doğru sürdü arabayı. Müfrezenin politkomiseri Vilka ile Georgi Milche binmişlerdi otomobile. İl komitesinin sekreteri Peko Tokov'la irtibata girip talimat almaları gerekiyordu. Tam 2 saat sonra otomobil döndü. 2 saat kadar partizanların emrini aldığımıza dair Vilka ile bir belge imzalayıp şoföre verdik ve serbest bıraktık onları. Sonra da partinin talimatını duymak için müfreze kurmayı topladı. Bizim parti dilimizde sorumlu diye yaman bir sözcük vardı. Biz çoğu defa sektör sekreteri yerine sektör sorumlusu, grup sekreteri yerine grup sorumlusu diyorduk. Ben illegal zamanlarda parti sekreterlerinden daha nüfuzlu bir kuvvet tanımıyorum. Sekreterin talimatı partinin talimatıydı. O seni ölümle yüz yüze gelebileceğin görevlere de yollayabilirdi. Ama ne kadar güç de olsalar, tehlikeli de olsalar yerine getirilirdi bu emirler. Ve hiçbir zaman ne bizim ne de parti ve işçi gençler birliği yöneticilerinin bilinçlerinde onların başkalarına hakim bulundukları düşüncesi böyle bir düşünce zerre kadar belirmemiştir. Çünkü onların egemenlikleri daima yükümlülüğün, sorumluluğun en yüksek biçimi sayılmıştır. Onun için de sorumlu diyorduk biz onlara. Ve işte Vilka gelip anlatmaya başladı. Bizim müfreze, özellikle kurmay, bütün çevre köylerde ve Teteven kasabasında iktidarı ele alıp sağlamlaştırmakla ve Yablanitsa köyünde jandarmayı silahsızlandırmakla sorumlu. Bundan sonra Çervenbayan kasabasına gideceğiz. Artık kamyon bulmuştuk. Kamyonlara binip köylere yollandık. Yablanitsa'daki jandarmalar halkın bu korkunç umacıları birden baba yiğitliklerini yitirmişlerdi. Hiçbir direniş göstermeden teslim oldular. Akşamleyin Teteven'e ulaştık. Orada arkadaşlar artık iktidarı ele geçirmişlerdi. Bizim oraya gelişimiz muazzam bir mitingin toplantısına vesile olmuştu. Yorulmak bilmeyen komiserimiz Vilka konuştu bu mitingde. Sabahleyin Çervenbaryan kasabasına gittik. Orada hemen cepheye girmeleri gereken gönüllü birlikler meydana getiriliyordu. Çünkü Hitlerciler artık Vidin ve Kula kasabasına doğru ilerlemeye başlamışlardı. Ben cepheye gitmek istedim ama il komitesinden arkadaşlar burada alçaklarla savaşta daha çok iş başaracağımı, daha yararlı olacağımı düşündüler. Uymam gerekiyordu onların bu kararına. Sözde artık yenmiştik. Biraz nefes almaya, dinlenmeye hakkımız vardı. Ama sabahın erken saatlerinden gecenin geç vakitlerine kadar hiç oturmuyorduk. Lukavit, Teteven, Çervenbaryan, Minis ve belediye odasında yine partizan hayatında olduğu gibi bir iskemle üzerinde büzülüp duruyorduk. 13 Eylül'de Lukovit'in yanındaki şosede nöbette olanları dolaşmaya gitmiştim. Siyah renkli lüks bir otomobil belirdi. Durdurduk. Yaveri ve şoförüyle birlikte General Stefanov otomobildeydi. General Stefanov, Pleven garnizonunun komutanıydı ve bu garnizondan bölükler defalarca partizanların kovuşturulmasına katılmışlardı. General nereye gidiyordu, ne gibi planları vardı ve şimdi halk yönetimine olan tutumu neydi bilmiyordum. Ama her ihtimale karşı tutsak edip ne yapalım diye il komitesine sormaya karar verdim. Serbest bırakmam gerekirse kendisinden bir af dileyecektim o kadar. Ama serbest bırakmamak gerekirse general karşı koymadı. Belki de makinenin tüfeklerimiz etki etti ona ve geldi bizimle. Milis dairesine vardığımız zaman bir arkadaşla birlikte onu bir odaya götürdük. Tam o sırada kardeşim Georgi ve Kliment Nikolov'la Yato Tisvetkov beni çağırdılar. Kapıya çıktım. İki günden beri bütün köylünün toplanmış beni beklediklerini, biricik partizanlarını karşılamak istediklerini söylüyorlardı. Arkadaşımın haykırdığını işittim. Döndüm. General Stefanov, güçlü tıknaz bir herif, arkadaşın elinden makinalı tüfeği almış, bize doğru yöneltmeye çalışıyordu. Bir anda tabancamı çekip ateş ettim. General sallanıp yere devrildi. Yanına koştuk. Sımsıkı tuttuğu tüfeği elinden çekip aldık. Sırt üstü çevirdik onu. Ölmemişti henüz. Hatta can çekişen bir hali de yoktu. Hemen otomobilinin hazır edilmesini söyledim ve yaveriyle şoförünü bağlayıp büyük bir süratle Pleven'e gittik. Bir saat sonra şehre vardık. Fakat acele tıbbi yardıma rağmen general çok az yaşadı. Planları neydi öğrenemedik. Pleven tümeni komutanı çok şeyler söyleyebilecekti ama acele etti. Öldü. Yeniden Lukovit'e döndüm ve tekrar sıralandı gerginlik dolu günler. O arada birkaç kere kocamın akıbetini öğrenmeye çalıştım ama hiçbir şey öğrenemedim. Etropole'ye babası Stoyan dedeye telefon ettim. O da bir şey bilmiyordu. 17 Eylül'de Lumotana'nın alt tarafında öldürülen 4 yatağın hatırasına bir matem mitingi yapıldı. Bütün ilçe halkı oraya toplanmıştı. Partizanlar kardeş mezarlığında saygı nöbetine durmuşlardı. Konuşmacılar birbiri ardı sıra ölenlerin sadakatlerinden, mertliğinden, onlara parti ve arkadaşlarına ihanet değil de ölmeyi, canlarını feda etmeyi tercih ettiren o yüce ahlak gücünden söz ediyorlardı. Sonra bando, siz eşitsiz savaşta öldünüz, matem marşını çaldı. Sonlarına doğru halk başladı yavaş yavaş dağılmaya. İnsan hayatının ne demek olduğunu düşünmeye dalmış, ağır yürüyordum. Birden zil gibi öten bir kız sesi irkiltti beni. Mitka abla, Mitka abla. Dönüp baktım, görümcem Hristina var gücüyle bana doğru koşuyordu. Ben de ona doğru koştum ve sarılıp kucaklaşırken telaşla sordum. Mitko ağabeyinin nerede olduğunu biliyor musun? O da burada, işte geliyor dedi Hristina yeniden boynuma sarılarak. Fakat ben onun kolları arasından kurtulup kalabalığın arasından güçlükle yol açmaya çalışan uzun boylu zayıf bir erkeğe doğru koştum. Büyük sevinçler başka her şeyi gölgede bırakan bir şimşek gibi gelir ve insan o zaman ne diyeceğini bilemez. Duyulan sevince uzun yıllar çekilen hasretliği dile getirmekten çok uzak, tatsız, renksiz bir iki laf söyler sadece. Oysa biz Dimitri'yle bu sevinçli saati tam 3 yıl 3 ay beklemiştik. Az sonra dostlar etrafımızı sardılar. Biz de kestik konuşmayı. Çünkü öyle şeyler vardır ki başkalarının yanında, kardeşlerinin, kız kardeşlerinin yanında bile konuşamazsın. Ve başladı hiçbir şey ifade etmeyen, birbirinden henüz dün ayrılmış tanıdıklar arasında geçen konuşmalar gibi laf etmeler. Ve Dimitri de laf arasında Sofya'ya dönüp orada çalışmalısın. Bu sorun orada, yukarıda halledildi. Sadece parti il komitesine haber vermelisin dedi bana. Ve iş meselesi söz konusu olduğu için hiçbir şey demedim. Çünkü orada yukarıda kararlaştırılan bir şeye daima uymaya alışmıştım. İki gün sonra biz Sofya'ya gittik. Fakat bu artık hayatımda yeni bir bölümün başlangıcıydı. Kitabın sonu. 8 Kasım 2000.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46. 0212 417 19 25. Körler Bölümü @ibb.gov.tr.